Trans World Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Sevgili dinleyicim, Tanrı sözünü duymak yeterli değil. Duyduğumuzu anlamalıyız. Hatırlarsanız Elçilerin İşleri kitabında Etiyopyalı Hadım'dan söz edilmektedir. Bu adam kutsal yazıları okuyordu ama anlamıyordu. Aynı zamanda tüm yürekten o sözü anlamak istiyordu. O zaman ne oldu? Tanrı'nın ruhu ona Filipus'u gönderdi. Yeruşalim'den Etiyopya'ya uzanan yolda Filipus adında bir Mesih inanlısı otostop yaptı. Etiyopyalının at arabası o kadar hızlı gitmiyordu ama Filipus'u arabaya alır almaz en kısa yoldan cennete nasıl gidileceğini öğrendi. Filipus, Etiyopyalı hadıma cennet için bir bilet kesti. Yani ona Tanrı sözünü açıkladı. Bu Etiyopyalı hadım Yeşaya kitabından okuyordu ve Yeşaya peygamberin yazdıklarında kesime boğazlanmaya götürülen bir kuzudan söz ediliyordu. Bu kuzunun İsa Mesih olduğunu hadıma açıkladı. O bizim günahlarımızdan dolayı yaralandı ve bizim kötülüklerimizden dolayı zedelendi. Bu açıklamadan sonra hadım iman etti ve Rab İsa Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul etti. Filipus ne yapıyordu? Tanrı sözünü ekiyordu. Onu Etiyopyalı hadımın yüreğine ekti. Burada göklerin egemenliğinin hareket içinde olduğunu görmekteyiz. Asıl eken Rab İsa Mesih'tir. Bunu da bu olayda görebiliriz. Günümüzde de ekinci Rab İsa Mesih Tanrı sözünü insan yüreklerine serpmektedir. Kutsal Ruh serpilen tohumları alıp insan yüreğinde kök salması için insanları günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda ikna eder. Böylece iman edecek olanlar iman eder. Rabbimiz ekinci ve tohum benzetmesini verdikten sonra şöyle dedi 9. ayette. Kulağı olan işitsin. Bakın Tanrı bize iki kulak ve bir ağız verdi ki konuşmaktan ziyade dinleyelim. Başımızın her iki yanında da birer kulak var. Bu kulaklar varken Rabbi duyamaz mıyız? Belki de duyabiliriz diyeceksiniz. Ama bakın sorulan sorudan sonra ne oldu? Bunu da 10. ayette okuyoruz. Öğrencileri gelip İsa'ya halka neden benzetmelerle konuşuyorsun diye sordular. Birisi dedi ki benzetme göksel anlamlarla yüklü ama yeryüzünde anlatılan bir öyküdür. Bu iyi bir betimlemedir. Ancak orijinal Grekçesine bakacak olursak ki İncil Grekçe olarak yazıldı biliyorsunuz, benzetme için kullanılan sözcük para poledir. Bu sözcük bir nesnenin hacmini ölçmek için yanına bir ölçek tutmalıyız. Örneğin bir masanın enini, boyunu ölçmek istersek bir cetvel kullanırız, öyle değil mi? İşte cetvel bir çeşit benzetmedir, yani para poledir. Bir nesneyi bildiğimiz ölçülere sahip bir nesneye, yani cetvele benzetiriz. Kıyaslama yaparız. Demek ki benzetmelerin amacı bazı değerleri ölçmektir. Rabbimiz İsa Mesih göksel gerçeklerin değerlerini dünyasal değerlere kıyaslayarak ölçmek için bu benzetmeleri anlatmıştır. O zaman sormalıyız. Bunu neden yaptı? İsa şöyle yanıtladı. Göklerin egemenliğinin sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi. Ama onlara verilmedi. Bunu da 13. bölümde 11. ayette okuyabiliriz. Birisi Tanrı sözünü bilmek amacındaysa onu bilebilir. Gerçeği gerçekten bilmek isteyen birisi gerçeği bilebilir. Bunun tersi olarak gerçeğe kulağını kapayabilirsin. Kendilerini aydın kişiler olarak gören, hoşgörü sahibi olduklarını sanan insan kitleleri var ki göksel gerçeklere gelince kulaklarını kapatıp dinlemek istemiyorlar. Tanrı sözünü duymak istemiyorlar. Dostum, gerçeği duymak istemiyorsan kulakların duysa bile sen onu duymamış olacaksın. Sadece duymamakla kalmayacaksın ama aynı zamanda duysan bile anlamayacaksın. Tanrı sözünü duymak için dinlemeye ve anlamaya hazır kulaklara sahip olman gerekmektedir. 12. ayette ise çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek, bolluğa kavuşturulacak ama kimde yoksa elindeki de alınacak diye yazıyor. Gerçeğin bir kısmını biliyorsan ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsan Rab sana bunu verecektir. Gerçek konusunda az bilgin var ise ve bunu artırmak istiyorsan Rab bunu sana verecektir. Eğer gerçeği bilmek istemiyorsan o zaman Rab kesinlikle bunu sana vermeyecek. Bak dostum, Tanrı gerçeği duymak isteyenlere kapıyı asla kapalı tutmaz. Rab benzetmelerini anlatırken güncel nesneleri ve olayları örnek olarak kullandı. İnsanların aşina olduğu her gün karşılaştığı şeyleri onlara gösterdi. Onların iyi bildiği gözleriyle görebildiği şeyleri bir resim gibi kullanarak ruhsal gerçekleri onlara açıkladı. Söz etti çayırdan, bayırdan, rüzgar ve yağmurdan, incir ağacından, güzel havadan, sudan. Cenneti yeryüzüne getirmek onun zevki amacı oldu. Söz etti kırzambaklarından, bağ bahçeden, serçeden ve kuzgundan. Sözler öyle doğal ama öyle hikmetli, insanların yüreklerine işlendi. Ekinci ve tohum benzetmesinde göklerin egemenliğinin durumunu görebiliriz. Yani Tanrı'nın tüm evren üzerinde hüküm sürmekte olduğunu, insanları kendi egemenliğine nasıl çağırdığını görebiliriz. Tanrı bugün hala tasarılarını kilisesi aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Zaten onun kilise topluluğu kendisinin çağırmış olduğu kişilerden oluşur ve çağrılanlar aracılığıyla başka kişileri de kendi egemenliğine çağırarak devam eder. Dostum, Tanrı insanları kurtuluşa götüren Tanrı bilgisini elde etmeye, Rab İsa Mesih'i tanımaya çağırmaktadır. Ve diğer benzetmede deliciler benzetmesini görüyoruz. Matta 13. bölüm 24. ayette. İsa onlara başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği tarlasına iyi tohum eken bir adama benzer dedi. Rab İsa Mesih bu benzetmesinde bir önceki benzetmesinin, yani tohum ve ekinci benzetmesinin devamını sürdürmektedir. Bir önceki benzetmede bize ekilen tohumdan ancak dörtte biri ürün verdiğini söylemişti. Ekilen tohumun geriye kalan kısmı dörtte üçü ürün vermedi. Çünkü dinleyicileri Rabbin sözünü kendi hayatlarında uygulamadılar. Yani bunlar kurtuluş bulmamış olan insanlardı. Tanrı sözünü işitenlerden sadece dörtte biri olumlu tepki gösterip kurtuluş bulmuştu. Günümüzde topluluklarda verilen vaazlara baktığım zaman daha düşük bir başarı oranı görüyorum. Rabbin sözünü vaaz ettiğim zaman dinleyicilerimden onda biri olumlu bir tepki gösterip Rab İsa Mesih'i kabul edecek olsa buna çok sevinirdim. Rabbin diğer hizmetçilerine sordum. Aynı tecrübeyi yaşadıklarını söylediler. Çok iyi tanıdığım bir vaiz bana kendi kilisesinde koltukları dolduran insanlardan ancak %3'ünün gerçekten Mesih'e iman ettiği kanısında olduğunu söyledi. Gördüğünüz gibi ruhsal savaşımızda başarı oranlarımız maalesef o kadar iyi değil. Ama yine de Rab İsa'ya iman eden her can için Rabbe şükrolsun. Şimdiki çağda yaşamakta olan bizler Tanrı egemenliği döneminde yaşıyoruz ve bu dönemde Rabbin sözü bir tohum gibi saçılmalı, çeşitli topraklara ekilmelidir. Bu benzetmede bunu görüyoruz. Şimdi günümüzün dünyasında Tanrı egemenliğinin bir başka yönünü göreceğiz. Burada tarlaya iyi tohum eken bir adamı görüyoruz. Matta 13. bölüm 25. ayette herkes uyurken adamın düşmanı geldi, buğdayın arasına delice ekip gitti diye yazıyor. Kimin uyumakta olduğuna dikkat edin. Adamlar uyurken düşman geldi. Unutmayalım ki ikinci Rabbin kendisidir. Rab ne uyuklar ne de sayıklar. Ne de uykuya dalar. Düşman şeytandır ve iyi tohumların arasına delice tohumunu eken de odur. Delice tohumu nedir? Yanlış doktrin ve sahte öğretidir. Ne yazık ki günümüzde bu gibi tohumlar sürekli ekilmektedir. Matta 13. bölümde 26. ayetten devam edelim okumaya. Ekin gelişip başak salınca deliceler de göründü diye yazıyor. Buğday ile deliceler bir arada büyümeye başlayınca bunları birbirinden ayırt etmek oldukça zordur. Günümüzde yaygın olan birçok sapkın kült ve yanlış öğreti var ki ilkin kulağa hoş gelebilir. Bu öğretilerin gerçek öğretiden farklı olduğunu ilk zaman fark edemeyebilirsiniz. Belki 12. ya da 13. derse geldikten sonra bir şeyler sezinlemeye başlarsınız. İşte bu son derslerde kendi doktrinlerini sunmaya başlarlar. Birisi bir gün bana gelip şöyle dedi. Şu adamı eleştirmeni doğru bulmuyorum. Onun vaazlarını dinledim ve baktım ki gerçekten müjdeyi vaaz ediyor. Evet kardeşim, ara sıra müjdeyi duyuruyor olabilir. Ama bunun yanı sıra neleri öğretiyor? Bunu sormalısın. Asıl sapkın öğreti diğer şeylerdendir. Ne yapıyor? Buğday arasına delice tohumları saçıyor. Şimdi göreceğiz ki ekinci delice tohumlarını kimin ektiğini biliyor. Matta 13. bölüm 27 ile 30. ayetler arasında mal sahibinin köleleri gelip ona şöyle dediler. Efendimiz, sen tarlana iyi tohum ekmedin mi? Bu deliceler nereden çıktı? Mal sahibi bunu bir düşman yapmıştır dedi. Gidip deliceleri toplamamızı ister misin diye sordu köleler. Hayır dedi adam. Deliceleri toplarken belki buğdayı da sökersiniz. Bırakın biçim vaktine dek birlikte büyüsünler. Biçim vakti orakçılara önce deliceleri toplayın diyeceğim. Yakmak için bir demet yapın. Buğdayı ise toplayıp ambarıma koyun. Bu önemli resmi olduğu gibi görüp gerçek yorumunu yapmamız gerekir. Rab deliceleri sökmeye girişmeyin diyor. Hem buğdayın hem de delicelerin birlikte büyümesine izin veriyor. Sonunda başaklar oluşunca hangisinin buğday ve hangisinin delice olduğu ortaya çıkacaktır. Birisi bana gelip soruyor. Ne diyorsunuz vaiz efendi? Dünyamız iyiye gidiyor mu? Ben hemen cevap veriyorum ki evet, ben dünyamızın iyiye gittiğine inanıyorum. O zaman birisi bana gelip soruyor. Ne diyorsun, dünyamız kötüye doğru mu gidiyor? O zaman da ona dünyamızın kötüden daha kötüye gitmekte olduğu kanısındayım diyorum. İki farklı soruya bu şekilde cevap verdiğimi duyan bir başkası bana gelip diyor ki, siz ne yapıyorsunuz? İkisi arasında bir yolu mu takip ediyorsunuz? Siz böyle bir insan değilsiniz. Gerçek pahasına insanları hoşnut etmek isteyen tipten bir kişi değilsiniz. Evet, bu doğru ama aslında verdiğim her iki cevap da doğruydu. Buğday büyüyor ve aynı zamanda deliceler de büyümektedir. Buğday başaklanmaya doğru ilerliyor, dünyamız iyiye doğru gidiyor. Günümüzde tecrübe ettiğimiz kadar Tanrı sözünün eskiden bu kadar olanaklarla öğretildiğine tanık olmadık. Bunun için Rab'be şükrederim. Aynı zamanda Tanrı sözünü yürekten seven ve ona bağlanmak isteyen değerli Mesih inanları var. Bu buğday taneleri büyümektedir. Aynı zamanda bilmeliyiz ki dünyamız kötüye doğru gitmektedir. Birçok delice gelişip büyümekte. Buna rağmen Tanrı sözünden öğrendiğim şudur ki bize düşen görev Tanrı sözünü duyurmak, tohumu ekmektir. Etrafı dolaşıp da deliceleri sökmeye çalışmak boş bir uğraştır. Çünkü deliceleri sökmeye çalışırken bazı buğdayları da sökmüş olabiliriz. Bize düşen görev deliceleri sökmek değil, buğday tohumlarını ekmektir. Rabbin kutsal sözüne ekmek bana düşen görevdir. Bu dünyada hem buğday hem de delice yan yana büyümektedir. Tabii ki bu mecazi anlamdadır. Şu anda Tanrı'nın yeryüzündeki egemenliği ile ilgili konuşuyorum. İsa Mesih'in kendi halkı tarafından reddedildiği ve çarmıha gerildiği zaman ile onun tekrar dünyamıza bir kral ve yargıç olarak geleceği gün arasındaki zaman döneminden söz ediyorum. Yani içinde yaşamakta olduğumuz bu çağdan söz ediyorum. Bu benzetmede Mesih'in kilisesi resimlenmiyor. Belki de diyeceksiniz ki bu benzetmede şimdiki düzenli kilisenin resmini görebiliriz. Evet, bu açıdan haklısınız. Ama günümüzün organize edilen kiliseleri onun asıl kilisesi değildir. Kiliseye giden herkes ona ait değil. Onun gerçek kilisesi her zaman açıkça göremediğimiz, kendisinin çağırdığı kişilerden oluşan topluluktur. Görünmeyen diyorum ama aslında bu tam olarak doğru bir ifade değil. Sadece organize edilmiş kiliseye üye olan herkesin doğru kiliseyi oluşturmadığını belirtmek istiyorum. Görünmeyen derken inanının kilisede görünmez olduğunu ifade etmek istemiyorum. Gerçek kilise, gerçek Mesih inanlısının oluşturduğu topluluktur. Hangi topluluğa ait oldukları önemli değil. Önemli olan yeniden doğuşa sahip olup bunu hayatlarında sergiliyor olmalarıdır. Gerçek inanlı Rab İsa Mesih'e iman etmiş, onu seven ve onun kutsal sözünü seven kişidir. Birisinin gerçek bir Mesih inanlısı olup olmadığı buna dayanmaktadır. Buğday ile delicelerin yan yana büyümekte olması sizi tedirgin etmesin kardeşim. Bir gün Rab orağını bunların köküne vuracak ve deliceleri buğdaydan ayırıp deliceleri de yakacaktır. Bu görev bana düşmediği için Rab'be şükrediyorum. Çünkü ben yanlışlıkla deliceler ile birlikte buğdayı da sökeceğimden korkarım. Hardal tohumu benzetmesine gelince bu benzetmede farklı bir tohum görüyoruz. Matta 13. bölüm 31 ve 32. ayetlerde İsa onlara bir benzetme daha anlattı. Göklerin egemenliği bir adamın tarlasına ektiği hardal tanesine benzer dedi. Hardal tohumların en küçüğü olduğu halde gelişince bahçe bitkilerinin boyunu aşar ağaç olur. Böylece kuşlar gelip dallarında barınır. Yine söylemeliyim ki hardal tohumu kiliseyi ya da bireysel olarak Mesih inanlısını temsil etmez. Genelde inanlıyı temsil etmek için kutsal kitapta meyve veren ağaçlar örnek olarak kullanılmıştır. Hardal sadece yemeğe tat veren bir şeydir ve gıda açısından fazla bir değeri de yoktur. Vitaminle dolu buğday tanesine benzemez. Et üzerine sürüldüğünde ağza hoş bir tat veren bir şeydir. Yani insan hardal ile beslenemez. Hardal ağacı küçücük bir ağaçtır. Örneğin selvi ağacı gibi büyük olamaz. Küçücük bir bitkidir. Çalı gibi susuz yerlerde kolayca büyür ve gelişir. Hardal tohumu tohumların en küçüğüdür. Bugün hardal tohumundan daha küçük bir tohum olduğunu söyleyenler var. Peki öyleyse Rab İsa tohumların en küçüğü derken neyi kastetti? Bence İsa Mesih'i dinlemekte olan o zamanın insanların bildiği tohumlar arasında en küçük olanı hardal tohumuydu. Bence hardal tohumu o cins bitkiler arasında en küçük tohumdur. Gerçekten çok küçük bir tohum. Ama büyüdüğü zaman bitkiler arasında en büyük olanıdır. Bir ağaç olur. Şöyle ki dallarına birçok kuş gelip konar. Bu küçücük tohum aslında bir baharat bitkisi gibi küçük bir bitki olarak büyümesi gerekirken kuşların gelip dallarına konabileceği kocaman bir ağaç oluyor. Bu benzetmede Hristiyanlığın dıştan nasıl geliştiğini resimler. Maya benzetmesi gibi Hristiyanlığın içten nasıl geliştiğini dile getirir. Evet, biliyoruz ki kilise dünyayı Mesih inancına getiremedi ama dünya üzerinde büyük bir etkisi olmuştur. Mesih inancının ulaştığı ve kök saldığı her yere Hristiyan dünyası denilmektedir. Bu benzetmede organize edilmiş kilisenin dıştan nasıl büyüyüp geliştiğini görebiliriz. Kilise ve dünya korkunç şekilde birbirine karışmış durumdadır. Kilise içindeki insan ile dünyadaki insan çoğu kez birbirinden ayırt edilemez. Günümüzde her ikisi de aynı şekilde davranıp aynı yaşam şeklini sergilemektedir. Dostum, Mesih inanlısı dünyaya tuz olarak etkisini göstermelidir. Bir hardal tohumu olmamalıdır. Göğün kuşları bu hardal ağacının dalları üzerine konup orada pineklerler. Yine bazı kişiler kuşları Hristiyan dünyasının çeşitli mezhepleri olarak yorumlar. Rabbimizin anlattığı ilk benzetmeye bakarsak orada İsa Mesih kuşların şeytanı temsil ettiğini söyledi. Bundan dolayı bu hardal tanesi benzetmesindeki kuşların da iyi bir şeyi temsil etmediğinden emin olabiliriz. Tersine kötüyü temsil ettiğini söyleyebilirim. Ekinci ve tohum benzetmesinde yol kenarına düşen tohumları gelip kapan kuşlardı. Rab İsa bu kuşların şeytanı temsil ettiğini belirtiyordu. Ne yazık ki Hristiyan dünyası günümüzde pis kuşlarla doludur. Ve Maya benzetmesi var. Maya benzetmesi bu bölümün kilit benzetmesidir. Çok önemli bir benzetmedir ve diğerleri buna dayanmaktadır. Bu nedenle bu benzetmeyi anlamak oldukça önemlidir. Daha önce dediğim gibi Matta'nın kaleme aldığı müjde kutsal kitabın anahtar kitabıdır. İkinci olarak söylemem gerekir ki bu kitabın 13. bölümü Matta'ya göre yazılan müjdenin anahtar bölümünü oluşturmaktadır. 33. ayet ise bu bölümün ana ayetidir. Yani burada Matta 13. bölüm 33. ayette kutsal kitabın en önemli ayetini görebiliriz. Şimdi bu ayette bize sunulan öğretinin ne kadar önemli olduğunu anlamaya çalışalım. Matta 13. bölüm 33. ayette İsa onlara başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği bir kadının 3 ölçek una karıştırdığı mayaya benzer. Sonunda bütün hamur kabarır diye yazar. Göklerin egemenliği mayaya benzer. Sadece bunu söylemedi İsa Mesih. Bir kadının alıp sakladığı mayadan söz etti. Nerede sakladı peki bu mayayı? Ölçtüğü un içinde. O zaman sormalıyız. Maya neyi temsil eder? Bazıları mayanın müjdeyi temsil ettiğini söyler. Aslında bu şekilde yorumlamak yanlıştır. Ve kutsal kitabı ciddi bir şekilde çalışan birisi bunu hemen fark edebilir. Kutsal kitabın hiçbir yerinde maya iyi bir şeyi simgelemiyor. Prensip olarak her zaman kötüyü simgelemektedir. Maya sözcüğü kutsal kitapta 98 kere geçer ve eski antlaşmada 75 defa geçer. Yeni antlaşmada ise 23 kez bu sözcüğe rastlarız. Her keresinde kötü bir şeyi temsil etmek için kullanılmıştır. Kutsal kitap uzmanlarından Dr. Lightfoot, Yahudilerin kutsal yazı öğretmenleri de mayayı her zaman kötülüğün simgesi olarak gördüler dedi. Eski antlaşmada Rab'be sunulan sunularda mayanın bulunması kesinlikle yasaktı. Yeni antlaşma yazılarında Rabbimiz İsa Mesih'in kendisi Ferisilerin ve Sadukilerin mayasından sakınılmasını öğrencilere söyledi. Bunu Matta 16. bölüm 6. ayette görebilirsiniz. Elçi Paulus da kötülüğün mayasından söz etti 1. Korintliler 5. bölüm 8. ayette. Kutsal yazılarda kullanılan simgeler çelişki içerisinde olamaz. Aynı simge değişik yerlerde, değişik anlamlarda kullanılmıyor. Burada Matta 13. bölümde de maya iyi bir şey için kullanılmamaktadır. Bundan emin olabiliriz. Maya müjdeyi simgeleyemez. Aslında müjdeyi simgeleyen undur. Maya unun içinde saklıdır. Bunu nereden biliriz? Çünkü un buğday tanelerinden, buğday tohumundan yapılır. Rab İsa önceki benzetmede, yani tohum ve ikinci benzetmesinde bize buğday tohumu Tanrı'nın sözünü temsil eder demişti. Şimdi aklımızda tutmamız gereken bir şey var. Bu benzetme İsa Mesih'in yeryüzündeyken insanlarca reddedilişi ile ikinci kez dünyaya kral ve yargıç olarak geleceği gün arasına sıkışan zaman döneminde Tanrı sözüne ne olacağını resimlemektedir. Madem ki un Tanrı sözünü simgeler, bu benzetmede una ne olduğuna dikkat edelim. Bu kadın geliyor ve mayayı alıp unun içine saklıyor. Burada bu işi yapan bir kadındır. Ama kadınları kesinlikle suçlamak istemiyorum. Bu benzetmede gösterilen her unsurun bir anlamı olduğunu varsayamayız. Şimdi bunu sormak isterim. Un Tanrı sözünü temsil ediyorsa, bu kadın mayayı neden Tanrı sözünün içine saklamıştır? Neden onu açıkça unun içine koyup da unu mayalamıyor? Yani bu işi gizlice yapıyor. Tanrı sözü yani müjde her zaman açıkça duyurulmalı. Dam üstünden insanlara bağırarak duyurulmalıdır. Maya kötünün simgesidir ve kadın mayayı yani kötü olan bir şeyi alıp iyi olanın içine Tanrı sözünün içine saklıyor. Bu durumu tüm gerçekleriyle günümüzde de görebiliriz. Sapkın inançlara ve kültlere bakarsak göreceğiz ki her biri Tanrı sözünü asla devre dışı etmemektedir. Hatta şeytana ve cinlere tapanlar bile bir haliyle Tanrı sözünü yanlış da olsa kullanıyorlar. Her türlü yanlış öğretiyi insanlara aşılayan sahte öğretmenler Tanrı sözünü kullanıyorlar. Ama nasıl? Söze maya katarak. Maya ne iş yapar? Maya öyle bir maddedir ki köpüklenme yapar. İçine girdiği maddeyi şişirir. Olduğundan fazla gösterir. Ekmek yapımında una katıldığı zaman hamuru şişirir. Bakın, ekmeği sadece şişirmekle kalmaz, aynı zamanda ona güzel bir tat verir. Bu nedenle birçok kişi kültlerin sunduğu yaşam tarzını cazip bulur. Mayasız ekmeğe gelince doğal haliyle o kadar lezzetli değildir. Biraz maya gerçekten ona lezzet verir. Bir pasta yaparsınız, hamuru hazırlarken ona mayayı katarsınız, biraz beklettikten sonra o hamurun şiştiğini, kabardığını görürsünüz. Hamur belli bir düzeye kadar şiştiği zaman onu fırına koyarsınız ve böylece mayanın etkisini kesip pastayı pişirirsiniz. Mayalanmış hamuru engellemezseniz şiştikçe şişer. Sonunda hamur diye bir şey kalmaz, tümüyle mayalanıp bozulur. Yani yenilecek bir durumu kalmaz. Kutsal kitapta maya her zaman kötülüğü simgeleyen bir şey olarak karşımıza çıkar. Bu benzetmeden anlayabildiğimiz bir ders var. Kilise içine yanlış bir öğreti sokulursa sonunda kiliseyi tümüyle sapkın bir inanca götürecektir. Evet, göklerin egemenliği maya gibidir. Bir kadın onu alıp 3 ölçek unun içine koydu. Böylece tüm hamur mayalandı. Rab İsa Mesih'in kendisi şöyle dedi. Luka 18. bölüm 8. ayette. Size şunu söyleyeyim. Onlar hakkını tez alacaktır. Ama insanoğlu geldiği zaman acaba yeryüzünde iman bulacak mı? Bu ayette dile getirilen insanoğlu geldiği zaman acaba yeryüzünde iman bulacak mı sorusu eski Grekçe'de olumsuz bir yanıt verilmesini gerektirir. Yani İsa Mesih ikinci kez yeryüzüne döndüğünde gerçek iman bulmayacaktır. Kilise tamamıyla sapkın bir inanç içinde olacaktır. Aynı zamanda Elçi Paulus genç öğrencisine yazarken şöyle dedi. 2. Timoteus 4. bölüm 3. ayette. Çünkü öyle bir zaman gelecek ki sağlam öğretiye katlanamayacaklar. Kulaklarını okşayan sözler duymak için çevrelerine, kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar. Kilisenin tümüyle sapkın bir inanç içinde olacağı Vahiy kitabında Laodikya kilisesine yazılan mektupta görülebilir. Şöyle yazar. Laodikya'daki topluluğun meleğine yaz. Amin. Sadık ve gerçek tanık. Tanrı yaratılışının kaynağı şöyle diyor. Yaptıklarını biliyorum. Ne soğuksun ne sıcak. Keşke ya soğuk ya da sıcak olsaydın. Oysa ne sıcak ne de soğuksun, ılıksın. Bu yüzden seni ağzımdan kusacağım. Zenginim, zenginleştim. Hiçbir şeye ihtiyacım yok diyorsun. Ama zavallı ve acınacak durumda yoksul, kör ve çıplak olduğunu bilmiyorsun. Zengin olmak için benden ateşte arıtılmış altın giyinip çıplaklığının ayıbını örtmek için beyaz giysiler, görmek için gözlerine sürmek üzere merhem satın almanı salık veriyorum. Ben sevdiklerimi azarlayıp terbiye ederim. Onun için gayrete gel ve tövbe et. Buna Vahiy 3. bölüm 14 ila 19. ayetler arasında bakabilirsiniz. Ve Matta 13. bölüm 34 ila 35. ayetlerde İsa bütün bunları halka benzetmelerle anlattı. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı. Bu peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Ağzımı benzetmeler anlatarak açacağım. Dünyanın kuruluşundan beri gizli kalmış sırları dile getireceğim diye yazıyor. Dünyanın kuruluşundan beri gizli kalan şeyleri dile getireceğim. Bu ifadeyi tam olarak anlamalıyız. Rabbimiz burada bize yepyeni bir gerçeği duyuruyor. Şimdi bu benzetmelerde açıkladığı gerçekler daha önce eski antlaşma yazılarında hiç açıklanmamıştır. Matta 13. bölüm 36. ayette bundan sonra İsa halktan ayrılıp eve gitti. Öğrencilerin yanına gelip tarladaki delicelerle ilgili benzetmeyi bize açıkla dediler diye yazıyor. Şimdi İsa Mesih toplulukları yerlerine göndermiş ve kendi öğrencilerini çevresine toplamıştır. Onlara deliceler benzetmesinin yorumunu anlatacaktır. Bunu daha önce açıklamıştım ama yine de bu ayeti bir kez daha okuyalım. Matta 13. bölüm 37 ila 40. ayetler arasında İsa iyi tohum eken insan oldur diye karşılık verdi. Tarla ise dünyadır. İyi tohum göksel egemenliğin oğulları, deliceler de kötü olanın oğullarıdır. Delicelere eken düşman iblistir. Biçim vakti çağın sonu, orakçılar ise meleklerdir. Deliceler nasıl toplanıp yakılırsa çağın sonunda da böyle olacaktır. Bu ayetlerde Hristiyan dünyasının durumunu tam olduğu gibi görebiliriz. Rabbimiz gelecek günlerle ilgili verdiği peygamberlik sözlerinin hiçbirinde hata yapmadı. Yerine gelmesi gereken sözlerin hepsi de tam anlamıyla yerine gelmiştir.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.